Ayrım 29. Kennedy'nin beyni Henning Mankell. Sayfa 321. 21. Kısım. Louis hiç İngilizce bilmeyen bir taksi şoförünün yardımıyla Lucinda'nın evine giden yolu buldu. Nihayet eve vardığında Lucinda ortalıkta yoktu. Annesi Louis'i görünce ağlamaya başladı ve Louis çok geç kaldığını sandı. Lucinda'nın kız kardeşlerinden biri öne çıkıp ama anlaşılabilir bir İngilizce ile konuştu. Lucinda ölmedi, aniden hasta oldu, yataktan kalkacak gücü yoktu, birkaç hafta içerisinde çok zayıfladı. Louis anladığından emin değildi, kızın kötü İngilizcesi konuştukça daha da bozuluyordu, sanki pilin azıcık şarjı da bitiyormuş gibiydi.
Lucinda dedi ki, Donna Louis gelecek ve onu soracak. Donna Louis'e yardım için şahi şahiye gitti diyeceğiz.
Böyle mi dedi? Geleceğimi mi söyledi? Konuşma evin önünde geçiyordu. Güneş tam tepedeydi. Sıcak Louis'in midesini bulandırıyordu. İsveç kışı hala içindeydi. Lucinda yardım almak için şahi şahiye gitmiş. Telefonda söylediklerinin doğru olduğundan emindi. Kızın çok az vakti kalmıştı. Onu havaalanından getirmiş olan taksi dışarıda bekliyordu. Şoför kendi arabasının gölgesinde yere oturmuş, sonuna kadar açtığı radyoyu dinliyordu. Louis Lucinda'nın kız kardeşini yanına aldı ve şoföre şahi şahiye gitmek istediğini anlatmasını söyledi. Adam söylenenleri duyunca içini çekti. Endişeli görünüyordu. Ama Louis ısrar etti. Şahi şahiye gitmek istiyordu ve hemen şimdi gitmek istiyordu. Adam bir fiyat verdi. Louis kızdan çevirmesini istedi ve şoförün birkaç milyon Mozambik parası istediğini anladı. Dolarla ödeme yapmayı teklif edince adamın ilgisi arttı. Sonunda belli bir fiyat artı benzin artı şahi şahiye gitmek için gerektiği anlaşılan her şey üzerinde anlaştılar. Louis'in hatırladığı kadarıyla 190 kilometrelik mesafeydi. Taksi şoförü ise uzak ve keşfedilmemiş bir ülkeye sefere hazırlanıyormuş havasındaydı.
Sor bakalım, daha önce gitmiş mi şahi şahiye?
Şoför başını salladı.
''Söyle, ben gittim, yolu biliyorum. Adını sorsana.''
Adamın adı Gilberto'ydu. Evli ve 6 çocuğu vardı. Katolik Tanrı'ya inanıyordu. Takside siperliğe takılı soluk bir fotoğraf görmüştü. Hastalığı giderek kötüleşen Polonyalı Papa'nın fotoğrafıydı. ''Dinlenmeye ihtiyacım olduğunu da söyle, yol boyu durmadan konuşmasın.'' Gilberto bu talimata sanki ekstra para almış gibi tepki verdi ve Louis binince kapıyı sessizce kapadı. Louis'in Lucinda'nın ailesinde son gördüğü şey annenin çaresiz yüzü oldu. Şahi şahiye öğleden sonra geç vakitte vardılar. Yolda ön lastiklerden biri patlamış ve kasise çarpan egzosa geçici bir onarım yapılmıştı. Gilberto yol boyu tek kelime etmemiş ama radyodaki müziğin sesini sürekli açmıştı. Louis dinlenmeye çalışıyordu. Karşısına ne çıkacağını bilmiyordu. Ama bütün gücünü toplaması gerektiğinden emindi. Umbi'nin başına gelenleri unutamıyordu. Yolda birkaç kere Gilberto'ya geri dönmek istediğini söylemek için gelmişti. Panik yüzeyin hemen altında duruyordu. Üstüne kapanacak bir kapana doğru gittiğini hissediyordu. Bir daha hiç kurtulamayacaktı. Fakat Lucinda'nın telefondaki sesi de kulağından gitmiyordu.
Ölüyorum.
Tam nehrin üstündeki köprüye gelmeden Papa'nın fotoğrafı yerinden çıkıp koltukların arasına düştü. Gilberto fotoğrafı yerine koymak için durdu. Louis giderek daha tedirgin oluyordu. Bu adam zamanının az olduğunu anlamıyor muydu? Tozlu kasabayı geçtiler. Louis hala kararsızdı. Doğruca Christian Holloway'in köyüne devam edip taksiyi orada mı bırakmalıydı? Yoksa önce sahildeki otele gidip onu köye götürecek birini mi bulması gerekiyordu? Oteli tercih etti. Taksiden iner inmez ilk duyduğu ses Albino'nun timbilasından gelen melankolik ve monoton müzik oldu. Gilberto'ya parasını ödedi, adamla tokalaştı ve çantasını alıp otele girdi. Her zamanki gibi bir sürü boş oda vardı. Anahtarlar resepsiyon görevlisinin arkasındaki panoda asılıydı ve çok azı eksikti. Louis resepsiyon görevlisinin kendisini tanımadığını fark etti ya da tanımamış gibi davranıyordu. Adam ne pasaportunu ne de kredi kartını istedi. Louis aynı anda kendini hem görünmez hem de güvenilir hissetmişti. Resepsiyon görevlisinin İngilizcesi iyiydi. Evet, elbette ona taksi çağırabilirdi. Fakat erkek kardeşlerinden birine söylese daha iyi olurdu. Güzel bir arabası vardı. Louis mümkün olan en kısa zamanda gelmesini istedi, odasına çıktı. Pencerenin önünde durup plaj kabininin kalıntılarına baktı. Onunla konuştuktan sonra gırtlağı kesilen Umbi oradaydı. Bu düşünce midesini bulandırmıştı. Korkusu galebe çalmaya başlamıştı. Banyonun musluğu çok az aktığı halde yıkanmayı başardı ve zorla bir şeyler yedi. Tabağındaki ızgara balık ve salatayla uzun süre oynadı. Timbila'nın sesi her zamankinden daha kasvetli geliyordu. Balık fazla kılçıklıydı. Bir süre elinde cep telefonuyla oturup Arthur'u aramayı düşündü. Ama aramamaya karar verdi. O anda önemli olan tek şey Lucinda'nın yardım çığlığına cevap vermekti. O hep yardım çığlığı diye tahmin etmişti. Belki de daha çok savaş çığlığıdır diye düşündü. Albino timbila çalmayı kesti. Şimdi Louis denizin vahşice kükreyen sesini duyabiliyordu. Dev dalgalar ta Hindistan'dan Goa'nın uzak kıyılarından geliyordu. Burada deniz kenarında hava Maputo'daki kadar sıcak değildi. Hesabını ödeyip yemek salonundan çıktı. Dışarıdaki paslı hurda kamyonetin yanında şortlu ve Amerikan bayrağı desenli, fazla yıkanmış tişörtlü bir adam bekliyordu. Louis'i bir tebessümle karşılayıp adının Robert olduğunu ama Louis'in anlamayı imkansız bulduğu bir nedenle daima Warren olarak bilindiğini söyledi. Louis yolcu koltuğuna tırmanıp gitmek istediği yeri söyledi. Warren da resepsiyondaki kardeşi gibi İngilizceyi Güney Afrika aksanıyla konuşuyordu.
''Demek Christian Holloway'in köyüne'' dedi. ''İyi bir adam o. Hastalar için çok şey yapıyor. Çok geçmeden hepimiz hastalanıp öleceğiz.''
Öylesine konuşuyordu.
''Birkaç yıla kadar artık biz Afrikalılar var olmayacağız. Çöldeki kemiklerle boş tarlalardan başka bir şey kalmayacak. Biz olmayınca onca manyoku kim yiyecek?''
Louis adamın buralarda çok yaşanan o ıstıraplı ölümden böyle neşeyle söz etmesini ilginç bulmuştu. Kendisi de mi hastaydı, yoksa sadece korkusunu bastırmak için mi böyle söylüyordu? Köye ulaştılar. Louis'in fark ettiği ilk şey her zaman gölgede yatan siyah köpeğin olmayışıydı. Warren beklesin mi yoksa sonra mı gelip alsın diye sordu. Sonra cep telefonunu gösterip numarasını verdi. Bir deneme arayışı yaptılar ve Louis ikinci seçeneği tercih etti. Adam para istemedi, o iş bekleyebilirdi, acelesi yoktu. Özellikle de bu kadar sıcak bir günde. Louis kamyonetten indi, Warren aracı çevirip uzaklaştı. Louis eskiden köpeğin yattığı gölgede durdu. Onu ve beyaza boyalı binaları kuşatan sıcak hareketsizdi, çıt çıkmıyordu. Saat 5'ti. Acaba Arthur'un o sabahta kar küremesi gerekmiş midir diye merak etti. Yere yakın uçan bir kuş geçti. Kanatlarını inanılmaz bir hızla çırpıyordu ve deniz istikametinde gözden kaybolmuştu. Yardım çığlığı mıydı, savaş çığlığı mı? Belki de her iki mesajı da aynı anda yollamıştı. Louis yarım daire şeklinde dizili yapılara baktı. Lucinda bana kesin tarif vermesi gerektiğini bilirdi. Hangi binada acaba? Doğal olarak birlikteyken girdiğimiz binada. Çakılların üstünde yürürken ortalık bomboş olduğu halde kendisinin göremediği birileri tarafından gözetlendiği hissine kapılıyordu. Kapıyı açıp karanlığa girdi. Yıkanmamış terli vücutlardan yükselen pis koku çarpıcıydı. Son gelişinden bu yana hiçbir şey değişmemişti. Her yerde hastalar yatıyordu, pek kıpırdayan yoktu.
Ölüm sahili. Bu insanlar yardım bulma umuduyla kıyıya geliyor. Ama bir de bakıyorlar ki ölümden başka bir şey yok. Tıpkı Akdeniz'deki Lampedusa sahilleri gibi ölüm mülteciler kıyıya vuruyor ama düşledikleri hayata asla ulaşamıyorlar.
Gözleri loşluğa alışana kadar hareket etmedi. Nefes korosuna kulak kabarttı. Kimi kısa, yoğun, yorgundu. Kimisi ise o kadar zayıftı ki güçlükle duyulabiliyordu. Fısıltı halinde iniltiler, gıcırtılar, tıslamalar, feryatlar vardı. Lucinda'yı bulmak umuduyla gözleriyle tıklım tıkış salonu taradı. Cebinden bir mendil çıkarıp ağzına tutmuştu. Birazdan gırtlağına kadar gelen kusma dürtüsünü bastıramaz hale gelecekti. Uzanmış bir kola veya bacağa takılmamak için adımlarını dikkatle atarak dolaşmaya başladı. "Beni düşürmek için bekleyen insan kökleri," diye düşündü. Sonra bu düşünceyi bir kenara attı. Anlamsızdı. Realiteyi betimlemelere çevirmeye ihtiyacı yoktu. Bu haliyle de yeterince akıl almazdı zaten. Aramaya devam etti. Lucinda'yı bir köşede buldu. Çatıyı tutan sütunlardan biri yüzünden hafif çıkıntılı bir duvarın arkasında şiltede yatıyordu. Louis kızın gözlerine baktı. Lucinda sahiden çok hastaydı. Neredeyse çıplaktı. Göğsü kısa kesik soluklarla inip kalkıyordu. Louis'e göre Lucinda'nın bu noktayı dikkatle seçtiği çok açıktı. Sütun kör bir nokta yaratıyordu. Louis önünde durduğu takdirde kimse yüzünü göremezdi. Lucinda yeri gösterdi. Orada bir kibrit kutusu duruyordu. Louis mendilini düşürmüş gibi yapıp almak üzere eğildi ve kutuyu avucuna sakladı. Lucinda adeta bilinçsiz bir şekilde başını salladı. Louis döndü ve sanki aradığını bulamamış gibi binadan çıktı. Parlak ışığa çıkınca bir an şaşırdı ama sonra toprak yoldan yürüyerek köyden uzaklaşmaya başladı. Görünmediği bir yere gelince Warren'ı aradı. Adam 10 dakika sonra gelip Louis'i aldı. Louis ziyaretinin bu kadar kısa süreceğini tahmin edemediği için özür diledi. Ama eve dönmesi gerekebilirdi. Hatta muhtemelen hemen o gün. Otele ulaştıklarında Warren yine para almak istemedi. Eğer ona ihtiyacı olursa yapması gereken tek şey telefon etmekti. Şimdi kamyonetinin gölgesini de kestirecek, sonra da denize girecekti. "Balinalarla, yunuslarla yüzerim. O zaman bir insan olduğumu unutabiliyorum."
"Bunu unutmak mı istiyorsunuz?"
"Bazen bütün insanlar kollarıyla bacaklarından başka yüzgeçleri de olsun isterdi diye düşünürüm."
Louis odasına çıktı ve aniden tazyikle akmaya başlayan muslukta elini yüzünü yıkadı. Yatağın kenarına oturup kibrit kutusunu açtı. Lucinda bir gazetenin köşesini yırtıp minicik harflerle bir not yazmıştı. "Karanlıkta Timbila'yı dinle." Hepsi oydu. "Karanlıkta Timbila'yı dinle." Ayakkabısının tekiyle vurarak klimayı çalıştırmayı başardıktan sonra karanlığın çökmesini bekledi. Warren telefon edince düşüncelerinden sıyrıldı. Ona şimdi ihtiyacı var mıydı? Yoksa Şahişahi'ye gidip her an doğurabilecek karısını görebilir miydi? Louis gitmesini söyledi. Stockholm havaalanında bir mayo satın almıştı. Utanmıştı da, çünkü Mozambik'e ölmekte olan genç bir kadını görmeye gidiyordu. Birkaç kere kendini plaja gitmesinde bir sakınca olmadığına ikna etmeye çalıştı ama yapamadı. Neler olacağını bilmese de gücünü saklaması gerekiyordu. Lucinda ve nefes alış şekli onu hem üzmüş hem korkutmuştu. Bu bunaltıcı sıcakta her şey ölüm ve çürümüşlük kokuyordu. Ama diğer yandan sıcak bir güneş ışığı kadar hayat veren bir şey de yoktu. Henrik Afrika'nın ölüm kıtası olarak tanımlanmasına şiddetle karşı çıkardı.
"Afrikalıların nasıl öldüğü hakkında her şeyi biliriz ama nasıl yaşadıkları hakkında pek bir şey bilmeyiz" sözünün altında gerçekleri bulma konusundaki yetersizliğimizin yattığını savunurdu. Kim söylemişti bunu? Hatırlayamıyordu ama Stockholm'daki evde karıştırdığı belgelerden birinde yazılıydı. Birden aklına Kennedy'nin beyniyle ilgili o bir sürü dosyadan birinin kapağına yazdığı şey geldi. Henrik belli ki öfkelenmişti. Eğer dünya sadece bizim nasıl öldüğümüzü bilse, nasıl yaşadığımız hakkında hiçbir şey bilmese, biz Avrupalılar nasıl tepki verirdik?
Kısa gece yaklaşırken Louis pencerenin önünde durmuş denizi seyrediyordu. Plaj kabininin kalıntıları gölgelerin arasında kalmıştı. Kamyonet gitmişti. Çocuklardan bazıları bir kuş ölüsüyle oynuyordu. Sahilde başının üstünde sepetleriyle kadınlar yürüyordu. Adamın biri kumlara gömülen bisikletin üstünde düşmemeye çalışıyordu. Başaramadı. Düştü ve kahkahalar atarak yerden kalktı. Louis adamın başarısızlığı karşısındaki içten keyfine hayran olmuştu. Karanlık toprağın üstünü kara peleriniyle kapladı. Louis yemek salonuna indi.
Albino timbilasıyla her zamanki yerindeydi. Ama çalmıyordu. Kırmızı plastik bir çanaktan pilavla salata yiyordu. Yanında da bir şişe bira duruyordu. Sanki aç değilmiş gibi ağır ağır yiyordu. Louis bara gitti. Birkaç erkek bir masada oturmuş bira bardaklarının başında uyukluyordu. Barın arkasındaki kadın Lucinda'ya o kadar benziyordu ki Louis irkildi. Fakat kadın gülümseyince dişsiz olduğu ortaya çıkmıştı. Louis sert bir şey içmesi gerektiğini hissediyordu. Arthur olsa bir şişe akavit getirip masaya koyardı.
''İşte iç, kendini toparla.''
Aslında pek sevmediği halde viski söyledi. Bir de yerel Laurentina birasından istedi. Albino yine timbilasını çalmaya başlamıştı. ''Karanlıkta timbilayı dinle.'' Yemek salonuna gelenler oldu. Yaşlı bir Portekizli erkekle çok genç bir Afrikalı kız. Louis aralarında 40 yaş olduğunu tahmin etti. İçinden gidip adamın burnuna bir yumruk indirmek geliyordu. Aşk ve hor görmenin koloni baskısının hala güçlü olduğunu göstermek üzere bir araya gelişini temsil eden canlı bir simge gibiydi. ''Çok az şey biliyorum. Bronz çağı mezarları veya demir oksidin Yunan seramiklerindeki renk üzerinde yaptığı etki hakkındaki bilgilerimle neredeyse kimse yarışamaz. Ama iş defin törenleriyle müzelerin ötesindeki yaşama gelince Henrik'in bildiklerine kıyasla hiçbir şey bilmiyorum.'' ''Çok cahilim ve bunu ancak 50 yaşımdan sonra kavrayabildim.'' Kadehini boşalttı ve gevşemekte olduğunu hissetti. Bilincinin üstüne ince bir sis inmişti. Albino hala çalıyordu. Barın arkasındaki kadın tırnaklarını yiyordu. Louis karanlığa kulak kabarttı. Bir anlık tereddütten sonra bir kadeh daha ısmarladı. Saat 7'ye 20 vardı. İsveç'te kaçtı acaba? Bir saat mi fark vardı yoksa iki mi? Hangi yöndeydi? Daha mı gerideydi, daha mı ilerideydi? Kesinlikle emin değildi. Soruları yanıtsız kaldı çünkü Timbi ile aniden durmuştu. Kadehindeki içkiyi bitirip parasını ödedi. Albino boş yemek salonundaki masaların arasından ağır ağır tuvaletlere doğru gidiyordu. Louis otelin önüne çıktı. Warren'ın kamyoneti daha dönmemişti. Denizin iç çekişini duyabiliyordu. Karanlığın içinde birisi görünmeden ıslık çalarak geçti. Titrek bir bisiklet ışığı göründü, sonra o da kayboldu. Louis bekledi. Albino yine timbilasını çalmaya başlamıştı. Şimdi ses daha farklı, daha uzaktı. Louis birden bunun başka bir timbila olduğunu kavradı. Yemek salonundaki enstrümanın başında kimse yoktu. Albino daha dönmemişti. Karanlığa doğru birkaç adım attı. Timbila'dan çıkan titrek sesler denize yakın bir yerden geliyordu. Ama harap plaj kabininden değil, aksi yönden balıkçıların ağlarını astıkları yerden geliyordu. Louis yine korkunun esiri olmuştu. Olacaklardan ürküyordu. Ama kendini Henrik'i düşünmeye zorladı. Öldüğünden beri ona ilk kez bu kadar yakındı. Timbila dışındaki seslere kulak kabarttı ama sadece okyanusla dondurucu bir kış gecesini andıran kendi yalnızlığı vardı. Müziğin geldiği yere doğru yürüdü. Artık ses daha yakındı ama ne bir ateş ne de başka bir şey görebiliyordu. Şimdi çok yaklaşmıştı. Görünmez Timbila neredeyse yanındaydı. İki nota arasında aniden sustu. Sonra Louis ayak bileğinde bir el hissetti. İrkildi ama onu yere düşürmeye çalışan olmadı. Karanlıkta Lucinda'nın sesini duyunca yüreği ağzına geldi.
''Benim.''
Louis yere çömeldi ve eliyle karanlığı yokladı. Lucinda yerde oturuyordu. Fırtınada devrilmiş kuru bir ağaç gövdesine dayanmıştı. Louis elinin altında onun ateşli terli yüzünü hissediyordu. Lucinda elinden tutup onu da yanına oturttu.
''Kimse görmedi beni. Herkes kalkamayacak kadar güçsüz olduğumu sanıyor ama kalkabiliyorum. Hoş uzun sürmeyecek ama geleceğinizi biliyordum.''
''Bu kadar çabuk ağırlaşacağınıza hiç inanmamıştım.''
''Kimse ölümün hemen köşede olduğuna inanmaz. Bazıları için çok çabuk gelir. Ben de onlardan biriyim.''
''Sizi buradan götürebilirim. Gereken ilaçları almanızı sağlarım.''
''Artık çok geç. Üstelik Henrik bana çok para bıraktı. İşe yaramıyor. Hastalık bedenimde kuru otlarda yayılan bir ateş gibi yayılıyor. Hazırım ben. Arada bir korkuyorum. Şafakta, belli günlerde güneşin doğuşu her zamankinden güzel olduğunda ve yakında artık onu göremeyeceğimi düşününce, içimde bir şey şimdiden huzur buldu. İnsanoğlu adım adım ölüyor. Çok hafifçe eğimli bir kumsalda denize girer gibi, hani su birkaç kilometre sonra boynunuza kadar gelir ya, annemin yanında kalıp orada öleceğimi sanıyordum. Ama anlamsız bir şekilde ölmek istemedim. Hayatımın geride bir iz bırakmadan bitmesini istemedim. Sizi düşündüm ve yaptığı ya da yapmaya çalıştığı her şeyde Henrik'in ruhunu arayışınızı hatırladım. Buraya her şeyin sahiden Henrik'in şüphelendiği gibi olup olmadığını, bütün o iyi niyetin ardında farklı bir gerçeğin yatıp yatmadığını, onca genç idealistin arkasında ölen insanları, kendi sonları için sömüren kara kanatlı insanlar olup olmadığını anlamaya geldim.
Peki ne gördünüz? Lucinda'nın cılız sesi konuşurken titriyordu.
Korkunç şeyler ama size bütün hikayeyi anlatayım. Şayi şayiye nasıl gittiğim önemli değildi. El arabasıyla da gitsem olurdu, kamyon arkasında da. Bir sürü arkadaşım var, hiç yalnız değilim. Bulabildiğim en hırpani kıyafetleri giydim ve arkadaşlarım beni Christian Holloway'in köyündeki binaların biraz ötesine, toprağın üstünde bıraktılar. Şafak söksün diye bekledim. Beni ilk gören beyaz saçlı yaşlı bir adam oldu. Sonra bütün hepsi geldi. Hepsinde kauçuk botlar, koca önlükler ve kauçuk eldivenler vardı. AIDS miyim diye sordular. Nereden geldiğimi sordular. Sanki çapraz sorguya almışlardı beni. Sonunda kalmama izin vermeyi kararlaştırdılar. Beni binalardan birine koydular. Ama gece olunca beni bulduğunuz yere gittim.
Nasıl telefon edebildiniz bana?
Cep telefonum duruyor. Beni buraya getiren adam gün aşırı şarj edip gece gizlice bana veriyor. Annemi arıyorum ve ölümü uzakta tutmak için söylediği dehşet dolu yakarışları dinliyorum. Mümkün olmadığını bildiğim halde onu teselli etmeye çalışıyorum.
Lucinda uzun uzun kötü kötü öksürdü. Louis onun oturuş şeklini değiştirirken ağacın yanında küçük bir teyp olduğunu fark etti. Karanlıkta Timbila'yı dinleyin. Bir müzik aleti değildi çalan, ses kasetten geliyordu. Lucinda'nın öksürüğü durdu. Lois onun kesik kesik nefes alışını duyabiliyordu. Onu burada bırakamam diye düşündü. Henrik olsa onu asla terk etmezdi. Acısını dindirecek bir şeyler olmalı. Belki kurtarılabilir bile.
29. ayrımın sonu. Sayfa 331.